أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا محترم kardeşler İnşallah bugün birinci dersimiz tefsirden olacak inşallah Teala. Ve işleyeceğimiz sure İbrahim suresi. İnşallah İbrahim suresini tanımaya çalışacağız Allah nasip ederse. Bu sure kardeşler Mekke'de inmiş olan bir suredir. Ve peygamberlerin babası Ebu'l-Enbiya olan İbrahim aleyhisselamdan bahsettiği için, onun duasından bahsettiği için bu sureye böyle bir isim verilmiştir. İbrahim aleyhisselama da Ebu'l-Enbiya denmesinin sebebi, yani peygamberlerin babası, çünkü onun gelen çocukları hep peygamber olmuş. Çocukları, torunları, işte torunun çocuğu şeklinde böyle silsile olarak ve ondan sonraki gelen peygamberler bir şekilde Hazreti İbrahim'e bağlantılıdır. Malumunuz Hazreti İbrahim Ebu'l-Enbiya tevhid dininin yani özellikle en büyük yani şeylerinden, peygamberlerinden tevhide davetiyle işte tevhide davet ederken başına gelmiş olan musibetlere göğüs gererek ateşe atılmasına rağmen yani Allah'ın dininde zerre kadar bir taviz vermeden işte hakkı gösterme yani adına kendisinin göstermiş olduğu o büyük kulluğundan dolayı ve peygamberlerin özellikle ondan sonra gelmesi, birçok peygamberin ondan sonra türemesi sebebiyle Ebu'l-Enbiya denmiş. İki oğlu vardı peygamber olan İshak aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam. İshak aleyhisselam Sara validemizden doğuyor. İsmail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselama Mısır'dan verilmiş olan bir cariye yani Hacer validemiz. Ondan doğuyor. Onu da azat edip onunla evleniyor. Ondan doğan çocuk da İsmail aleyhisselamdır. Ezzebih yani kurban edilmiş, Allah'a kurban edilmiş olan o peygamber. Ve İsmail aleyhisselamın soyundan bütün bu kainatın efendisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim peygamberimiz işte onun soyundan geliyor. İsmail aleyhisselamın soyundan geliyor. Ve onun büyük ninesi de kimdir? Hacer validemizdir. Yani büyük bir şerefe nail olmuştur. Çünkü gerçekten Allah'a kulluklarında kendi kulluklarını Allah'a yani ispatlamış olan gerek Hacer validemiz işte İbrahim aleyhisselamın götürüp onu sahrada işte bir çöle götürmesi. Eskiden Mekke yani şimdiki gibi değil. Tamamıyla sahravi bir yer. Kupkuru bir yer. Ne suyu var, ne yeşilliği var, ne insan yaşıyor. Allah'ın emriyle işte ileride orada bir ev yapılacak. İnsanlar oralarda hac yapacak, ibadet edecekler diye Allah'ın emriyle Hacer validemiz ve küçücük daha bebek olan İsmail aleyhisselamı oğlunu oraya götürüyor. Daha önce o Kabe Hazreti Adem döneminde bina edilmiş, sonradan kaybolmuş, eseri kaybolmuş. İbrahim aleyhisselam bir daha işte oraları ileride İsmail aleyhisselam büyüdükten sonra o temeller kazılıp Kabe yeniden inşa edilmiştir. Ve şimdiye kadar var olan Kabe işte o İsmail aleyhisselamın yani İbrahim aleyhisselamın nesidir? İnşaatıyla yani başlamış. Bir daha yani yürürlüğe girmiş olan Allah'ın işte takdis ettiği muazzam saydığı bir evidir. Özellikle böyle bir sahraya götürmesi, orada bırakıp geri dönmesi. Hatta Hacer validemiz diyor ki, bizi nereye yani bırakıp gidiyorsun? Bu küçük bebekle, bu çölde, bu sahrada yiyecek yok, insan yok. Nereye gidiyorsun? Cevap vermiyor. Arkasından soruyor en son. Peki bu Allah'ın emri midir? Hani onu en azından bilelim. Bu Allah'ın emriyle mi yoksa sen kendi düşüncenle mi böyle bir şey yapıyorsun? Bu Allah'ın emridir diyor. Öyle deyince işte o validemiz diyor ki bu Allah'ın emriyse Allah bizi zayi etmeyecektir. Tamam gidebilirsin. Allah'a olan yakini, tevekkülü, sabır, sebat yani bu şeyler ortaya çıkıyor. Böyle Allah'a teslim olmuş olan. bir kadındı Hacer validemiz. Ondan işte Hazreti İsmail doğuyor. Hazreti İsmail de düşünün daha küçükken babası İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala emrediyor seni keseceğim. Ne dersin deyince küçük yaşta daha belki 10, 11, 12 yaşlarında olan bir çocuğun düşünün yani cevabı babacığım Allah'ın emrini yerine getir inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani ben bir itiraz etmem belki o kesilme acısıyla ağlarım bağırırım bir şeyler olur. Belki bu hani benden sudur eder ama inşallah ben sabredeceğim. Yani böyle bir şeye ben itaat edeceğim, isyan etmeyeceğim. Düşünün böyle bir teslimiyeti göstermiştir. Onun soyundan işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Teşrif ediyor. Öbür taraftan İshak aleyhisselamın soyundan da Yakup aleyhisselam geliyor. Yakup aleyhisselamdan da işte Yusuf aleyhisselam doğuyor. Ve ileride Yusuf aleyhisselamın soyundan Musa aleyhisselam geliyor. Ve İsrailoğulları peygamberleri, Harun onun kardeşidir, Harun aleyhisselam, işte Süleyman aleyhisselam, Davut aleyhisselam ve İsrailoğullarına gelen peygamberler hep bu soydan geliyor. En son İsa aleyhisselam geliyor. İsa aleyhisselamdan sonra da zaten Resulullah Efendimiz geliyor aleyhissalatü vesselam ve peygamberlik bitiyor. O sebeple İbrahim aleyhisselama Ebul Enbiya denmiş, peygamberlerin babası. İşte onun ismini almış olan bir suredir ve Mekke döneminde inmiş olan bir suredir. Bu sure huruful mukatta denen yani kesik harflerle başlıyor. Tıpkı Bakara suresinin başladığı gibi elif, lam, ra ile başlıyor. Huruful mukatta denir bu harflere yani kesik harfler. Bu kesik harfler hakkında kesin bir malumat yoktur. Sadece ulemanın içtihadı vardır. Yani tahmin etmişlerdir acaba ne anlama gelebilir diye. Kur'an-ı Kerim'in tabii değişik yerlerinde var. 20'nin üzerinde hatta 30'a yakın huruf-ül mukatta'a vardır. Bazıları tek harfle başlar. Mesela kaf vel Kur'an-ül Mecid gibi. Bazıları işte iki harftir. Bazıları üç harftir. Bazıları beş harftir. Bu mesela üç harfli onundur. Yasin mesela taha iki harflidir. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu mesela beş harflidir. Böyle değişik yani sayıda olan harflerle başlayan bazı sureler işte başlarında böyle harfler vardır. Ve genelde de işte bu huruf-ül mukatta'dan sonra %90'ında da hep kitap bahsedilmiştir. Burada da hemen direkt kitabun enzennehu ileyk. Biz sana bu kitabı indirdik, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Dikkatliyseniz Bakara'da da nasıl geçiyor? Elif, lam, mim, zâlikel kitabu la raybe fihi. O kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. İşte mesela Ali İmran suresinde de yine huruf-ül mukatta ile başlıyor. Elif, lam, mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe bil haqqi. Hak ile kitabı sana indiren odur. Genelde de dikkat edin bu huruf-ül mukatta'dan sonra hep kitap bahsi geçmiştir. %90'da böyledir. Bunun hikmeti için işte demişler ki ulema, yani en kuvvetli hikmeti şudur. Allah-u Teala şunu söylüyor bütün beşeriyete, insanlara ve cinlere. Es-sekaleyn yani insanlar ve cinler. Ey insanlar eğer ki siz İslam'a iman etmiyorsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen varsa, işte bu Allah'ın bir mucizesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten hak bir peygamber olduğunu, İslam dininin gerçekten hak bir din olduğunu ispatlayan, gösteren bir kitaptır. Eğer ki gücünüz yetiyorsa bu kitabın bir mislini getirin. Gerçekten Kur'an-ı Kerim gibi böyle muazzam manaları içeren, hiçbir çelişkisi olmayan, gerçekten insanlara şifa olacak, her türlü yani ilmi içinde barındıracak, hiç hatası olmadan insanları dehşete düşürecek, buyurun Hodri Meydan, eğer buna iman etmiyorsanız, haşa bu bir beşer ürünüdür diyorsanız, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey ateistler, ey İslam dinine inanmayan kimseler, buyurun o zaman bu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Bu Kur'an-ı Kerim değişik bir dille yazılmamıştır. Sizin bildiğiniz Arapça, yani ey Araplar, özellikle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Araplar Arapça'da çok derin insanlar, belagatta, edebiyatta, şiir sanatında, çok müthiş insanlar. Şairlik onlarda bir numara. Düşünün senede işte panayırları oluyor, toplanıyorlar. Değişik kesimlerden, Arap bölgelerinden büyük şairler geliyorlar. Her bir kimse işte telif etmiş olduğu şiirini orada okur. Ve mükafat, en son birilerine mükafat verirler işte. Birinci seçerler, onun şiiri bir numara gelir. Herkes ezberlemeye başlar, o yayılır. Altın suyuyla Kabe'nin duvarına asarlar. Özellikle de 7 şiir. El-Muallakat-ı Seb'a deniyor. 7 asılı şiir. Yani o panayırlarda 7 kişinin en müthiş böyle şiirleri seçilir. Onlar işte altın suyuyla yazılır ve Kabe'nin duvarına asılır. Onunla işte böbürlenirler, hava atarlar. İnsanlara gösterirler. Buyurun bakın, yani insanlar neler telif etmişler diye. Bu Kur'an-ı Kerim indiği zaman utançlarından gidip o şiirleri indirmişlerdir. Yani o şiirler bu Kur'an-ı Kerim'in yanında sıfır kalıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. İbn Kesir'in dediği gibi, yani bakın o şiirlere diyor, o hava atan o şairler, o şiirlerde ya aşk anlatılır, özellikle kadın, kadının güzelliği, kadının çekiciliği, gözleri vasfedilmiştir, vücudu vasfedilmiştir. Ya kadın anlatılır, ya içki anlatılır, işte adam sarhoş olmuştur, kendinden geçmiştir, bilmem ne olmuştur. Ya da at anlatılır, işte atı çok asil bir attı, güzel bir attı. Ya da savaşlar anlatılır, işte savaşlarda nasıl kan dökmüş, kahramanlık göstermiş. Böyle eften püften şeyler. Yani kimseye fayda etmeyecek. Aslen yani hep abartı olan, yalan olan, uydurma olan ya da hayali olan. Kaf Dağı gibi, anka kuşu gibi. Böyle bir şey yok yani. Ne Kaf Dağı var ne de anka kuşu var. Bunun gibi böyle hayali şeylerle şiir yaparlar. Gerçekte vakada bir şey yok. Ama bu Kur'an-ı Kerim öyle müthiş bir kitap ki gerçekten insanlara maddi ve manevi şifa olacak bir kitap. İşte bunu ki indiren Allah'tır. Bu harflerden de oluşmuştur bu Kur'an-ı Kerim. Arapçanın 28 tane harfi vardır. İşte bu elif, lam, ra, elif, lam, elif, ba, ta, tha, cim, yani bilinen harfler bunlardan müteşekkildir. Buyurun Hodri Meydan, işte siz de bu harfler elinizde, malzeme elinizde, buyurun bu Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Tabi aciz kaldılar Araplar zamanında, onlara böyle bir meydan okuyunca Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tabi Peygamberimizin en büyük mucizesi neydi? Kur'an-ı Kerim'di. Mesela İsa aleyhisselamın en büyük mucizesi ölüleri diriltmesiydi. İşte kör olanları Allah'ın izniyle elini sürüyor, adamın gözleri açılıyor. İşte deri hastalığı olan, alaca hastalığına yakalanmış olan kişiye elini bir sürüyor, Allah'ın izniyle bir anda gidiyordu. Musa aleyhisselamın mucizesi işte asasıydı. Elini koynuna sokup işte güneş gibi çıkardığı zaman güneş gibi parlaması, asasını attığı zaman ejderha olmasıydı. Yani her bir peygamberin belirli büyük mucizesi vardı. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'di. Ve Araplara meydan okundu. Araplardan sonra da bütün beşeriyete ve şu anda da bu meydan var. Kıyamete kadar da bu meydan devam edecektir. İşte bu kitap Allah tarafından gelmiştir. Bu harflerden müteşekkildir. Eğer buna iman etmiyorsanız Hodri Meydan, siz de o zaman bunun bir mislini getirin. Ama şimdiye kadar hiç kimse haşa bunun bir mislini getirememiştir. Allah-u Teala o zaman 10 tane sure getirin diye meydan okumuştur. 10 tane sure bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinden. Onda da aciz kalıyorlar, getiremiyorlar. En son Allah-u Teala bir sure getirin diyor. Kısacık bir sure gibi bir sure getirin, onda da aciz kalıyorlar. Kimse böyle bir şey getiremiyor, getiremediler ve getiremeyecekler. Buradan da anlaşılıyor ki gerçekten bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Allah'ın en büyük mucizesidir, beşeriyete gönderilmiş onun kitap. İşte bu huruf-ül mukatta da buna işaret ediyor. Yani buyurun, eğer ki buna iman etmiyorsanız bu kitap öyle kitap ki bunlardan müteşekkildir. O zaman bunun gibi getirin, ama insanlar aciz kalıyorlar, getiremiyorlar. Kitabun enzennahu ileyke. Bu yani bu Kur'an-ı Kerim'i biz sana indirdik. Bu Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik. Niçin indirdik? Lituhricen nase minezzulumati ilen nuri. İnsanları biizni rabbihim, Rablerinin izniyle, ile sıratil azizil hamid, Allah'ın, o Allah ki hamid ve aziz olan, o Allah'ın dosdoğru yoluna çıkarman için insanları biz sana bu kitabı indirdik. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bu Kur'an-ı Kerim demek ki asıl hedefi nedir? Allah-u Teala niçin indirmiştir? Bir hikaye kitabı olsun diye mi? Ya da sadece ölülere mi okunsun? Maalesef şu anda toplum aklına Kur'an-ı Kerim ne zaman geliyor? Ne zaman birisi ölürse, ha işte Kur'an-ı Kerim'i getirin, bak biraz tozlanmış, bir bezle de silin, bir getirin bir zahmet. Yani uzun süredir okunmamıştı. Başında işte Yasin okuyun, ölen adamın. İşte Tebareke okuyun, hocam buyurun okuyun diye maalesef akıllarına o zaman geliyor. Kur'an-ı Kerim sadece ölülere okunsun diye. Ya da hocam işte çocuğum hasta, ona bir şeyler yazabilir misin? Hani bir muska, yani Kur'an'dan veyahut da yani bir şeyler okuyabilir misin? Maalesef genel anlamda bu toplumun aklına o zaman geliyor bu Kur'an-ı Kerim. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'i Allah niçin indirmiş Celle Celaluhu? Bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Bütün insanları, bütün beşeriyeti, cinler de bunun içerisindedir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Dikkat ederseniz burada ne diyor? مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Karanlıklardan aydınlığa. Karanlıklar burada ceme, çok. Yani onları karanlıktan aydınlığa demedi. Bir karanlık değil. Karanlıklardan. Aydınlık ise bir tanedir. اَنْنُورْ müfrettir, tek. Ama zulümet, zulümet karanlıklar demek. Cemiyettir, çoğuldur. Bunun hikmeti nedir? Çünkü karanlıklar çok fazladır. Karanlık dediğim, mesela küfür bir karanlıktır. İnkar bir karanlıktır. Sapkınlık bir karanlıktır. Yalan bir karanlıktır. Sahtekarlık bir karanlıktır. Ve bunun gibi kötü olan bütün her şey, küfür, haram, masiyetler hepsi nedir? Karanlıklardır. Ama nur ise tektir. Yani hak din, tek din, müstakim olan din nedir? Bir tanedir, İslam dinidir, o tektir. Tek bir Allah vardır Celle Celaluhu. O yüzden la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Yani sahte olan bütün ilahları reddediyoruz. Tıpkı burada zulümatları reddettiğimiz gibi. Bir sürü karanlıklar var. Bunları biz istemiyoruz. Nur istiyoruz. Nur bir tanedir. Tıpkı hani sahte ilahlar var. Biz bütün bu sahte ilahları istemiyoruz. Hakiki, gerçek olan Allah var Celle Celaluhu. Gerçek ilah. O da Allah'tır. Biz onu istiyoruz. Nasıl böyle hani Allah'ı biliyorsak burada da bir sürü karanlık var. Yani bir sürü dalalet yolu var. İnsanı cehenneme götürecek binlerce kapı var. Binlerce mezhep var, binlerce yol var. Bu yolların başında binlerce insanlar var. Demokratikler gelin bizim yolumuza diyor. Laikler bizim yolumuza gelin. İşte PKK'lısı diyor gel bizim yolumuz hak. Milliyetçisi diyor bizim yolumuz hak. Hristiyan bizim yolumuz hak diyor. Yahudiler bizim yolumuz hak diyor. Şialar bizim yolumuz hak. Herkes benim yolum haktır, benim yolum doğrudur, benim fikrim güzeldir diyor. Herkes kendi yoluna çağırıyor. Hepsi de zulümattır, karanlıklardır ama tek nur olan nedir? Sırat-ı müstakim gelecek vasfı, dosdoğru olan İslam dini, tevhid dini, İbrahim aleyhisselamın bizlere bıraktığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu din üzere, onun adımlarını takip ettiği din, tek dindir. Tevhid dini olan İslam dinidir. O da nur olan. Evet, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Tabii karanlık nedir? Aslen hissi olarak da, yani maddi olarak da kötü bir şeydir. Düşünün insan gözlerini kapatıyor ve ta ama oluyor. Düşünün Allah etmesin burada ama oldunuz ve bu sohbetten sonra eve gideceksiniz. Eve gidene kadar başınıza gelecek olanları bir tasvir edin. Hiç kimse size yardım etmezse. Buradan yani ilk çıkarken kaldırımdan işte düşer misiniz? Bir buza basıp ayağınız kayar düşer misiniz? İşte araba mı gelip sizi çarpar? Yanlış bir yere mi gidersiniz? Sabaha kadar belki dolanırsınız evi bulmak için. Belki de bulamayacaksınız. Perişan olacaksınız yani evi bulmak için. Belki de bulamayacaksınız. Telefon açmak istiyorsun, bilemiyorsun yani. Saat kaç bilemiyorsun. Nereye gideceksin bilemiyorsun. Karanlıklar içerisinde olursa bir kimse nedir? Çok zorluk çekecektir. İşte İslamsız olan bir hayat, hayat da aynen böyledir. Hayatında İslam yoksa, bu Kur'an-ı Kerim yoksa bir insanın hayatında İnanın ki karanlıkta yürüyen bir ama misal eder. Nasıl ki ama sağa sola çarpıyorsa, bir ara mesela kör birisi anlattı. Yani sordum daha doğrusu, yani ne oldu, böyle gözü şişmişti, buralar yaralanmıştı. Ya hiç sorma, yani kaldırımdan işte adımı atacağım dedim, meğer kaldırım yüksekmiş. Bazı yerlerde kaldırım yüksek oluyor ya. Ayağımı attım boşluğa, geldim oradan takla attım diyor. Düştüm, kafamı çarptım diyor. Önümden dönmüş. Yani gördüm, dedim elhamdülillah, gerçekten çok büyük bir nimet içerisindeyiz. Kolay değil yani gerçekten. Yani millete mi çarpmıyoruz diyor, kadınlara mı çarpmıyoruz, bizi kandırıyorlar. Yani bir şey görmeyince hayat çok zor, gerçekten çok zor. Gözlerinizi bir kapatın, böyle biraz bir 5 dakika evin içinde bile biraz bir dolaşın, görün bakın ne oluyor. Ev birbirine girecek yani, çarptığınız döktüğünüz şeylerden dolayı. Çok zor bir hayattır. İşte İslamsız, Kur'ansız bir hayat da aynen böyledir. Yani böyle bir hayat süren insanlar, hayatları hep çilelidir. Felaketler, musibetler, sıkıntılar onların başını bırakmayacaktır. Hayatları çok sıkıntılıdır, çilelidir, ne yaptıkları belli değil. Hanımı başka bir alem, çocuğu başka bir alem, akrabası başka bir alem. Korkular içerisinde sürekli yaşıyor. Huzur yok, emniyet yok, bir şey yok. Böyle bir hayat sürüyor. Böyle bir hayat da tabii İslamsız olduğu için çileli bir hayattır. O sebeple İslam'a sarılan, nur ile yaşayan, karanlıklar içerisinde düşünün, el feneri tutup da işte hareket eden insanın misali, Kur'an'la hareket edenin misali de budur. Evet, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izniyle, Rabbin manası da insanları terbiye eden, insanları yaratan, insanları terbiye eden, insanlara hakim olan, hüküm süren, işte o Rabbin yolu, o Rabbin izniyle. Biz o Rabbi, o Allah'ı Rab olarak elhamdülillah kabul etmişiz. Yani bizim hayatımızda bize hakim olan, hüküm koyan kimdir? Rabbul Alemin Allah'tır. Biz onun kanunlarını, onun şeriatını, bu Kur'an-ı Kerim'i biz tanırız. Bunun açıklayıcısı olan sünneti tanırız, kabul ederiz. Onun haricinde beşerin koymuş olduğu bu anayasalar, bu yasalar, bu düzenler, bu küfür düzenlerini tamamıyla reddediyoruz. Çünkü Allah tarafından gelmemiş, beşer tarafından gelmiş. O zulümat tarafından, karanlıklar sahibi insanlardan gelmiş, ama insanlardan gelmiş. Ama bir insandan size yol tarifi geliyor. Yani ben böyle bir yol tarifini ben ne yapayım? Adam kendisi evine gitmeyi bilmiyor ki bana yol tarif etsin. Bunlar da böyle kanunlar koymuşlar insanlara. Beşer. 10 senede bir değiştiriyorlar. Niye? Eksikliğini görüyorlar. Kusurunu görüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 küsur senedir. Sabittir, değişmemiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Hiç kimse gelip işte şu kanunu, şu ayeti yanlıştır. Bak vakada yanlışlığı ortaya çıkmıştır. Haşa, kimse diyemiyor. Her bir alim, her bir Müslüman onun mucizevi yönünü gün geçtikçe ne yapıyor? Görüyor. Zerre kadar bir çelişki göremiyor. O yüzden bizim için anayasamız, esasımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Biz bunu tanırız hayatımızda. Onun dışındaki bütün kanunları reddederiz, reddetmeyle mükellefiz. Onları insanlara dayatan, onlarla hükmeden, onlara müracaat eden insanları da biz reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Evet, öyle bir Rabbin izniyle diyor, dosdoğru yola iletmek için, dosdoğru yol ve İslam yolu da tek bir yoldur, doğru bir yoldur, eğriliği yoktur, değişik yollar yoktur, bir tek yol vardır, o da Allah'ın yoludur, Kur'an ve sünnet yoludur ve bu yolu aslen bize belirleyen de Rabbul Alemin'dir. Bu yolun yolcuları da bizlere örnek olması açısından, mesela bir yol vardır. Diyorlar ki bu yoldan gidersen kestirmedir ve hedefine ulaşırsın. Biz ne sorarız? Peki bu yolu kullanan var mıdır ve gerçekten hedefine ulaşmış mıdır? Evet, falanlar filanlar hepsi bu yoldan gittiler ve ulaştılar. Dendiği zaman o kimseler güvenli kimselerse, güveniyorsak biz de o yolu ne yaparız? Gireriz. Ama hiç kimse girmemişse, ulaşmamışsa o yol baştan biz güvenemeyiz. İşte bu dosdoğru peki yolun yolcuları var mıdır? Bu yoldan gitmiş olanlar ve selamete çıkmış olanlar var mıdır? Evet, bu yolun sahibi Allah'tır. Bu yolu da kat etmiş olan, geçmiş olanlar da peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir ve salihlerdir. Ve Fatiha'da da okuduğumuz yol da budur. Günde belki 30-40 defaya yakın ihdinas sıratal mustakim. İşte bizleri dosdoğru yola ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Nimet verilenler kimler? İman nimeti, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih olan kimselerdir. Gayril mağdubi aleyhim veled dallin, kendilerine gazap edilmiş Yahudilerin ve sapıtmış olan Hristiyanların ve onun gibi batıl fırkaların değil, peygamberlerin yolu olan, sıddıkların, Hazreti Ebu Bekir gibi sıddıkların yolu olan, şehitlerin ve salihlerin yoludur. İşte böyle bir yola ulaştırmak içindir bu Kur'an-ı Kerim. Bu yol diyor, aziz ve hamid olan Allah'ın yoludur. Burada Allah-u Teala'nın iki tane ismi vardır. Aziz ve hamid. Hani diyoruz, Abdülaziz, Abdülhamid. Peki aziz ne anlama geliyor, hamid ne anlama geliyor? Kısaca bunun üzerinde durayım. Aziz'in anlamı kardeşler, yenilmeyen, kimsenin kendisine galip gelemeyeceği, en kuvvetli olan, her zaman galip gelen, mağlup olmayan kimse anlamındadır. Allah-u Teala da nedir? Kesinlikle kimse ona galip gelemez. Kimse Allah-u Teala'yı kahredemez. Kahhar olan Allah'tır. Yani galip gelen, galibe çalan, hakim olan, boyun eğdiren kimdir? Allah'tır. Kimse Allah'a haşa güç yetiremez. Çünkü Allah azizdir. Aziz bu anlama geliyor. El-izzetu izzet kuvvetten geliyor. Kuvvetten türemiştir. İnnel kuvvete lillahi cemiyen, bir ayette de bütün kuvvet Allah'a aittir diyor. Aziz demek ki kuvvetli anlamına da geliyor. Ve en kuvvetli olan kimdir? Rabbul alemindir, Allah'tır Celle Celaluhu. Bizim kuvvetimiz mahdut olan bir kuvvettir. Amerika'nın kuvveti çok sınırlı bir kuvvettir. Rusya'nın kuvveti çok sınırlı bir kuvvettir. İşte Beşar Esad'ın kuvveti çok sınırlıdır. İran'ın kuvveti çok sınırlıdır. Türkiye'nin kuvveti çok sınırlıdır. Yani bütün bu ülkelerin, küfür sistemlerinin kuvvetleri aslında çok basittir. Allah'ın kuvveti yanında aynen örümceğin evi gibidir. Örümceğin evi ne kadar hani basitse, Allah-u Teala şirk ehlini onlara benziyor. Onların kuvvetleri de bu kadar basittir. Allah-u Teala bir anlık bir musibetle koca bir ülkeyi batırıyor. Bazen mesela Amerika'da duyuyorsunuz, fırtına kopuyor. İşte birçok binayı ne yapıyor? Yıkıyor. Arabaları savurup götürüyor. İnsanları böyle katlediyor. İşte başka bir ülkede sel oluyor. Bakıyorsunuz sel işte evleri yıkıp götürüyor. Arabaları sürüp götürüyor. Ufak bir deprem oluyor. Birkaç saniyelik deprem. Bakıyorsunuz ölü hasılat işte 100 bin. Yaralı insanlar 200 bin, 300 bin. Bu 17 Ekim mesela depreminde birkaç saniye sürmüş olan depremde biliyorsunuz hani bu Marmara bölgesi ne hale gelmişti. Ufak bir şeyden. Bu Allah-u Teala kuvvetinden çok ufağını gösteriyor. Yani bu dünya Allah'ın yanında nedir ki? Düşünün bütün bu dünya semavatın içerisinde koca bir çölde halka gibidir. Yani bir yüzük gibidir. O kadar küçüktür bu semavata göre. Yani göklere göre. Göklerde öyle yıldızlar var ki milyonlarca sene yani geçmesi lazım ki onlara ulaşabilelim. Bu kadar büyük. Bütün bu yedi gök kürsünün yanında koca bir çöldeki bir yüzük gibidir. Kürsü arşın yanında, Allah'ın arşın yanında koca bir sahrada çölde bir yüzük gibidir. Ve Allah-u Teala o arşın üstündedir Celle Celaluhu. Yani kocaman bu dünya Allah'ın yanında nedir ki? Hiçbir şey değildir. İşte bu kadar kuvvet sahibi olan Allah'tır Celle Celaluhu, izzet sahibi. Hiç kimse ona galip gelemez. Haşa, Allah-u Teala'ya galip gelemez, onun dinine de galip gelemez. Hiçbir din, hiçbir sistem İslam'ın üzerinde galip gelemez. Hepsi çürüyor, yani İslam'ın yanında hepsi çürüyor. Evet. Allah-u Teala kahredendir. Yani boyun bükendir, galebe çalandır. İstediğini istediği şekle sokandır Celle Celaluhu. O sebeple herkes Allah'ın iradesi altındadır. Allah dilediği gibi yapar. Birilerini zengin yapar, birilerini fakir yapar, birilerini yükseltir, birilerini alçaltır. Birilerine musibet gönderir, birilerine nimet verir. Tamamıyla tasarruf Allah'ın elindedir. Çünkü o azizdir. Ve Allah-u Teala'ya hiç kimse de benzemez. İzzetinde hiç kimse benzemez. İşte bu izzet, böyle kuvvet, kudret, kahretme, ulvilik sıfatlarını taşıyor. Mümin de Allah'a iman ettiği derecede bu kadar bu isimden nasibini alır. Yani izzetli olmaya başlar. Aziz ona nedir? Allah'tır. Bütün izzet Allah'ındır Celle Celaluhu. Bir ayette فَلِلَّهِ الْاِزَّتُ جَمِيعًا Bütün izzet Allah'ın elindedir. Yani üstünlük, kudret, kuvvet Allah'ın elindedir. Ama nedir? Eğer ki kişi iman ederse Allah'a, Allah'a itaat ederse, itaat ettiği kadar da Allah onu ne yapar? Yüceltmeye başlıyor. Ona o izzetten nasip vermeye başlıyor. Bakıyorsunuz müminler de aziz olmaya başlıyorlar. Bir ayetinde de قُلِ اللّٰهِ الْاِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ De ki izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir ama münafıklar bunu akletmezler. İzzet Allah'ındır, işte Resulü ona yakın olduğu için ona da izzet vermiştir, yüceltmiştir. Müminler de Allah'a iman ettiği için, Allah'a itaat ettiği için onlara da izzet vermiştir, onları da yüceltmiştir. Demek ki Allah'a itaat etmiyorsa bir kimse aziz değildir, o nedir? Zelildir. İtaat ettiği kadar da nedir? Allah'ın yanında değeri yükselmeye başlıyor. Evet. Tabii bu izzet insanın hayatında yani semereleri vardır. Eğer Allah'ı bu şekilde tanırsak, bilirsek insanın hayatında semereleri vardır. Ve o birinci semeresi de izzetin zıttı nedir? Zillettir. Biz Allah'a karşı zelil olmamız lazım. Çünkü bize yakışan O'dur. Ve bizim gerçek durumumuz O'dur. Çünkü biz fakiriz. Allah'a muhtacız. Biz Allah'a her zaman fakirliğimizi, muhtaçlığımızı, zilletimizi göstermemiz lazım. O sebeple biz secdeye varıyoruz. Ne yapıyoruz? Kafamızı yere koyuyoruz. Ya Rabbi sen çok yücesin. Ben ise zelilim, muhtacım, fakirim diye zilletimizi Allah'a gösterirsek, Allah'a karşı yani mütevazi olursak, işte Allah'ın kullarına karşı mütevazi olursak, Allah-u Teala da ne yapacaktır? Bizleri yüceltecektir. Bizleri de aziz yapacaktır. İzzet sahibi yapacaktır yani. Ama biz ne kadar kibirli olursak, o kadar Allah bizi yerin dibine batıracaktır. Bir hadisinde Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. مَا زَادَ اللّٰهُ بِعَفْوٍ اِلَّا اِزَّنْ Allah-u Teala affeden bir kimsenin ancak izzetini çoğaltır. Affettikçe hani kendisine hatalar yapılıyor, yanlışlar yapılıyor. Ne yapıyor? Affediyor. Tıpkı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in affettiği gibi çok affediciydi. En son Mekke'yi fethettiği zaman ne yaptı? Müşrikleri affetti, gidin dedi, serbestsiniz. Onları öldürtmedi. Affedince ne oldu? Zelil mi oldu Resulullah aleyhisselatü vesselam? Haşa. Allah izzetinin üzerine yani izzetine bir kat daha izzet koydu. İnsanlar toplu toplu İslam'a girmeye başladılar. Değeri daha da fazla çoğaldı. Müslümanlara karşı affediciydi. Affettikçe Müslümanlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok seviyorlardı. Allah'ın yanında değeri daha çok yükseliyordu. O sebeple bizler de affedici olursak o oranda izzetten nasibimizi alırız. Allah bizi aziz kılar. وَمَا تَوَضَى أَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ Kim Allah'a karşı da mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Allah'a karşı mütevazi olmak ne demek? Yani ahi, kardeşim bak Allah şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. Şu konuda sen yanlış yapıyorsun. Öyle mi? Allah mı buyuruyor? Tamam teslim oldum. Tövbe ettim. Kişi mütevazi olup hakka teslim olursa hatası kendisine söylendiği zaman tamam başım gözüm üstüne Allah razı olsun hatamı bana söyledin uyardın beni. Diye mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Ama kibirli olsa ya çek git işine sen nereden çıkarıyorsun? Hayır böyle bir şey yok. Kendisini haklı çıkarmak için batıl şeyleri getiriyorsa, yalan katıyorsa ne olur o? Allah onu alçalttıkça alçaltıyor. Zelil oldukça oluyor. Hem dünyada hem de ahirette çok zelil bir şekilde çıkacaktır. Şeytan bakın Allah'a karşı mütevazi olmadı. Allah emretti Adem aleyhisselama secde et. Kendisini daha üstün görüyordu. Halbuki daha üstün değildir. Kimse yani böyle ona bir şey dememiş. Faraza kendisini üstün de görse Allah mı emrediyor? Adem aleyhisselam'a secde edeceksin. Etmesi gerekiyordu ama kibirlenince ben niye secde edeyim? Ne oldu Allah? Allah ne yaptı ona? Onu lanetledi. Cennetten kovdu. Ve ebediyen yanacağı bir cehennemi de ona ne yaptı? Vaat etti. Kibrinden dolayı da tövbe etmedi, ısrarcı oldu ve Allah'ın lanetine uğradı. Şu anda yani büyük bir savaş içerisinde Allah'a karşı, Müslümanlara karşı. Yani kıyamet kopana kadar Allah mühlet verdi, küfrüne küfür katıyor, günahlarına günah katıyor ki azabı çoğalsın. Sırf kibrinden dolayı bu hallere geldi. Evet. Allah'ın kitabı azizdir. Allah'ın kitabına biz sarıldıkça izzetimiz çoğalacaktır. Gerçek izzet Allah'ın kitabındadır. Allah'ın kitabını bırakan insanlar zelildir. Şu an TC Cumhuriyeti niye zelildir? Amerika'nın yanında, İsrail'in yanında, Avrupa'nın yanında, Avrupa kabul etmiyor. Niçin zelil bir hayat yaşıyorlar? Mürtetler, kafirler niçin zelil bir hayat yaşıyorlar? Çünkü bu aziz olan kitaptan yüz çevirdikleri için. Ama bu aziz kitaba sarılan insanlar fert de olsa Allah ona bir yücelik veriyor ki Müslümanlar o öldükten sonra bile Müslümanlar onun yani o değerini ne yapıyorlar sürekli bahsediyorlar. Ebu Leheb mesela kibirli olan Ebu Leheb battı gitti. Şu anda seven var mıdır, etba var mıdır? Yok, lanetle anılıyor, cehennemle anılıyor. Onun üzerine hakkında sure inmiş. Ama bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı mütevazi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri hiç duruyor mu hiçbir yerde? İsmi. Yani bir saniye olsun ismi anılmadan bir yani dünyada ismi anılmadan bir saniye geçiyor mu? İmkansız. Burada ezan okunuyor. İşte yarım dakika sonra biraz başka yerde, yarım dakika sonra bir dakika sonra böyle böyle. Hani Tekirdağ'a doğru gittikçe Edirne'ye, Avrupa'ya hani vakit şey oluyor, uzuyor. Doğuya doğru gittikçe kısalıyor. Daha erken oluyor. Yani dünya üzerinde yuvarlak olduğu için sürekli ezan okunuyor. Sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsi geçiyor. Müslümanlar sürekli salavat okuyorlar. Şu anda biz bakın sürekli aleyhissalatü vesselam'ın bahsedip sürekli salavat okuyoruz. Allah ona öyle bir yücelik verdi ki ona dediler ki efter senin soyun kesiktir. İşte dalga geçtiler. Oğlan çocukları vefat ettiler. Geriye kızlar kaldı. Kızlar da vefat ettiler. Bir tek bir tane kaldı Fatıma. Radiyallahu anha. O da Resulullah Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Mekke'de dalga geçtiler. Oğlan çocukları öldü. Onun soyu tükenecek, bitecek. Allah-u Teala ne dedi işte o kafirler için? İnne şâniyeke huvel ebter. Seninle dalga geçenler, alay edenlerin aslında soyları, sopları onların kuruyacak. Ebu Leheb'in soyu sopu kurudu. Ebu Cehil'inki kurudu. Firavunlarınki kurudu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etbaı, bizler onun çocuklarıyız inşallah. O bizim Efendimizdir değil mi? Babamızdır. O yani biz ona tabi olan kimseleriz. Yani hepimiz yani bazı alimler mesela el hani ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Muhammed'e ve onun ailesine salat ve selam eyle Allah'ım diye. İşte bu kimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ali yani akrabaları işte sayıyorlar hani amca çocuklarından işte mümin olan tabii kimselerden hanımlarından ve çocuklarından gelen kimseler onun ehlidir, yani akrabasıdır. Aynı zamanda ona tabi olan her bir mümin de onun ehlidir, yani onun akrabasıdır. O sebeple Salman-ı Farisi'ye, Salman bizlerdendir, ehl-i beyttendir dedi. Halbuki bir akrabalık bağı yok, imanına binaen. Ve oradan o duadan bizlere de nasip geliyor. Bizler onun soyunu ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyunu. Böyle bir yani sıfatı tanıdığımız zaman Allah azizdir yani kuvvet sahibidir, kudret sahibidir. Aynı zamanda züntikamdır, intikam sahibidir. Yani azabı çetin olandır. Böyle de tanımamız lazım. Çünkü aziz, aziz kuvvet, kudret anlamlarına geliyor. Çetin anlamına geliyor. Allah-u Teala çetin olduğu için azabı da çetindir. Allah'ın azabı insanların azabına benzemez. Allah-u Teala gazap ettiği zaman insanların gazabına benzemez. O sebeple Allah'ın gazabından da korkmamız lazım. Allah'tan korkmamız lazım. Allah bizlere gazap ederse Allah korusun biz felaha ulaşamayız. Yani dünyada helak oluruz, ahirette de helak oluruz. O sebeple Allah korkumuz da çoğalmalıdır bu sıfatı tanıdıkça. Çünkü Allah azizdir, çok kuvvetlidir. Onun azabı da kesinlikle insanlara benzemez. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ O gün diyor Allah'ın azap ettiği gibi hiç kimse azap edemez. Allah'ın işte kelepçelediği gibi hiç kimse kelepçeleyemez. Dünyada böyle bir kelepçe takıyorlar. Ama cehennemlikler boyunlarından işte ellerine ayaklarına öyle bir bağlanıyorlar ki daracık yerlere atılıp orada azap görüyorlar ki tahammül edilecek bir şey değildir. O sebeple Allah'ın azabı bu insanların azabına benzemez. Allah'ın kızması bu insanların kızmasına benzemez. Aziz olan Allah'tan da o oranda da Allah'tan korkmamız lazım. Muhalefet etmememiz lazım. Ve aziz olan Allah'a da duamızda sürekli yönelmemiz lazım. Allah'ım sen görüyorsun ben zayıfım. Müslümanlar zayıf. Bütün dünya üzerinde küfür ehli çok kuvvetliler. İmkanları çok fazla ya Rabbi, sayıları çok fazla, silahları son derece modern yani. Senin mümin olan kulların azdır, garibandır, fakirdir, miskindirler. Senden başka bir Rabbimiz yok, bize yardımcı olacak, bizi bu zulümden kurtaracak, kardeşlerimize imdat gösterecek, edecek. Onları o zulümden kurtaracak. Dünya üzerinde dikkat etseniz Müslümanlara büyük bir saldırı var, her tarafta Müslüman kanı dökülüyor. Burada işte Allah'a yönelip, Allah'ım sen azizsin, sen kuvvet sahibisin. Senden istiyoruz, kuvvetini, kudretini istiyoruz ki hani Müslüman kardeşlerimizi muzaffer eyle, bu küfrün, işte bu zulmünü def et Müslümanların üzerinden diye dua etmemiz lazım. Hastalandığımız zaman, sıkıntıya, musibete düştüğümüz zaman, başımıza bir bela geldiği zaman, Allah'ım sen azizsin, en kuvvetli olan, kahhar olan Allah'ım sensin. Bütün her şey senin elindedir. Allah'ım sen bana yardım et. Beni bu musibetimden kurtar. Bu hastalığımı gider diye bu şekilde Allah'ın bu ismini Allah'a vesile edip dua etmemiz lazım. Evet. Sahihul Camiye'te gelen Hazreti Ayşe'nin hadisinde diyor ki Hazreti Ayşe اَنَّ النَّبِي صَلَى سَلَمْ اِذَا اسْتَيْقَذَ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ فِي اللَّيْلِ كَانَ يَقُولُ Gece vakti işte ağrı çekip de uyanırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öbür başka rivayetlerde de işte sıkıntı musibetlerde mesela bir şeyden çekiniyorsa korkuyorsa böyle bir sıkıntısı varsa gece uyandığı zaman şöyle derdi La ilahe illallah el vahidul kahhar tek olan ve herkese galebe çalan kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Rabbus semavati vel ard O yerlerin ve göklerin Rabbidir, sahibi, yaratıcısı, müdebbiridir. El-Azizul Gaffar. O izzet sahibidir, çokça günahları da affedendir. Bu duayı okur ve bu duayla Allah'tan tevessül ederdi. O hastalığın giderilmesi, o sıkıntıdan, o musibetten kurtulması için. Yani Allah'ın bu ismini zikrederekten, Allah'a vesile ederekten ne yaparmış? Allah'a yönelir ve dua edermiş. Evet işte bu Aziz isminin ehemmiyeti çoktur, önemlidir. El-Hamid de inşallah kısaca onu da anlatayım ve bitireyim. El-Hamid övülmeye layık olan bir kimse anlamındadır. Hani ne diyoruz Fatiha'da? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd yani övgü Rabbul Alemin olan Allah'a aittir. Nasılsın ahi? Hamd olsun iyiyim. Hamd olsun. Hamd ne demek? Övgüler olsun, şükürler olsun. Övmek. Bütün güzel övme sıfatları, övmeler Allah'a aittir. Çünkü en güzel sıfatlara muttasıf olan Allah'tır. O affı işte çok geniş olandır. O rezzak olandır. O kainatı yaratandır. En güzel surette yaratandır. Her şeyi hikmet üzere yapandır. Zerre kadar zulmetmeyendir. Kullarını işte satmayandır, ihanet etmeyendir. Yaptıkları en basit amelleri bile kabul edip işte fazlasıyla ecir verendir. En güzel sıfatlara muttasıftır. Allah'ın işte bu kainattaki o yani şeyini kudretini gördüğümüz zaman gerek kendi nefsimizde ne kadar güzel yaratılmışız, gözlerimiz, burnumuz, kulaklar, ellerimiz, ayaklarımız, midemiz nasıl çalışıyor bunları tasvir ettiğimiz zaman Allah'ın ne kadar muazzam, yüce bir Allah olduğu ve ölmeye layık olduğunu yani anlıyoruz. İşte gökyüzüne baktığımız zaman güneşe, aya, yıldızlara hiç sönmeyen binlerce seneden beri ışık ve ısı veren bu güneşi gördüğümüz zaman gerçekten o Allah ölmeye layık olan bir Allah'tır. Küçücük bir sivrisineği bile düşünsek Allah ne müthiş derecede yaratmıştır. Ya gerçekten onu yaratan Allah ölmeye layıktır diye. İşte bu Elhamid de övülen, ölmeye layık olan, en güzel sıfatlarla muttasıf olan anlamlarına geliyor. Allah bütün fiillerinde ölmeye layıktır. Yani yaptığı her bir fiil hikmettir. Her bir işi kesinlikle abes değildir, yanlış değildir, kötü değildir. Yani başına musibet, sıkıntı bile gelse Allah'ın büyük bir hikmeti vardır. Allah'ı övmen lazım. Hastalanıyor musun? Demeyeceksin ya bu hastalık nereden bana geldi? Malını mı kaybettin? Demeyeceksin yani malımı niye kaybettim? Niye iflas ettim? İşte iflas ettim, dükkanı kapattım. Bil ki Allah'ın çok büyük hikmeti var, sen idrak edemiyorsun. İdrak edebilseydin Allah'a hamd ederdin. Musibetlerde de Allah'a hamd edilir. Çünkü musibetler boş değildir. Allah bazen bir musibet gönderiyor. O musibet birçok kişi bakıyorsunuz onlara gerçekten ders olmuş, hidayet bulmuş, hidayet üstüne hidayet eklemiş, doğru yolu bulmuş. Başıma bu gelmeseydi ben şöyle şöyle olurdum diyor. Ha, demek ki o musibet de nedir? Aslen insan için yani büyük bir nimettir. Bazı işlerimiz olmuyor, aksilik sarp oluyor. Halbuki Allah'ın büyük bir hikmeti vardır. Bunun için de hamd etmemiz lazım. Bir alimi bahsediyorlar. Amerika'ya gitmiş Mısır'dan, davetçi, büyük bir davetçi. Orada işte davet yapmış, işini bitirmiş ve demiş ki bir hafta önceden bakın benim biletimi şu vakte alın, orada çok önemli işlerim var, dönmem lazım, biletimi alın demiş. Oradaki Müslümanlara onlar da ihmal etmişler. İşte tam o günü gelince demişler kusura bakma senin işte biletini ayarlayamadık, işte şu tarihte aldık falan. Bayağı kızmış yani. Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Allah sizi affetsin. Ben dedim bak çok işlerim var. Acil gitmem lazım. Önemli şeylerim var. Siz ihmal ettiniz falan filan. Böyle bayağı bir üzülmüş. Biraz da onları fırçalamış. Demişler vallahi kusura bakma. Bizler de bilmiyoruz. Yani bir anda böyle bir gafletimize geldi. Halbuki hepsini tedbir eden Allah'tır Celle Celaluhu. O gün yola çıkamıyor. Bakıyorlar ki o gün giden uçak Amerika'dan Mısır'a giden uçak düşüyor. Bu gerçek olmuş olan vaka. Uçak düştükten sonra o alim Allah'a yönelip ya Rabbi sana sonsuz hamdü senler olsun. Artık ben gerçekten ne diyeyim? Yani ben bile alimim ama bazen Allah yani senin hikmetli şeylerini idrak edemiyorum. Ben zannediyorum ki geç kaldım, yanlış oldu. Bu kardeşler taksiratta bulundu. Halbuki her şeyde büyük bir hikmet var. Bu uçakta olsaydım ben de onlarla beraber helak olanlardan olacaktım. Allah-u Teala'nın her şeyde bir hikmeti var. Haşa Allah kimseye zulmetmez. Ne musibetlerde ne nimetlerde. Fiilleri hamd edilmeye layıktır. Sözleri hamd edilmeye layıktır. Allah abes konuşmaz. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz gibi. Şeriatı hamd edilmeye layıktır. Koymuş olduğu kanunlar. Haşa hiçbir şeyi boş değildir, abes değildir. Hırsızın eli mi kesilecek? Çok büyük hikmeti var. Evli zinakar recm edilecek? Çok büyük hikmeti var. Bunu anlamayan ahmaklar diyorlar. Bu nasıl bir şey? Yani çok korkunç bir şey. Bunlar Allah'ı tanımıyorlar. Tanımadıklarından kaynaklanıyor. Evet işte Allah da hamittir. Yani övülmeye layık olan bütün fiilleriyle, sözleriyle, şeriatıyla yani gerçek övülmeye layık olan, her zaman övülecek, her zaman hamd edilecek olan bir Allah'tır. Onun kitabıdır, onun yoludur. Diye beyan ediyor. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Rabbim bu kitabı hakkıyla tanıyan ve bu kitapla hakkıyla amel eden mümin kullarından eylesin. Ve hakkıyla bu aziz ismini bilip iman eden, ona göre amel eden ve Allah-u Teala'yı sürekli hayatında hamd eden, hamd ile yaşayan mümin kullarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.